Ayrım 20, Kontur Gerilla 1, Teorisi Ferit İlsever, sayfa 315. 4. Bölüm, 32, İstihbarat Genel. A. Gayri nizami kuvvetlere karşı harekatın başarıya ulaşması için doğru, teferruatlı ve zamanında değerlendirilen istihbarat şarttır. Gayri nizami kuvvet genel olarak mütemadiyen değişen, ayrı ayrı gruplar halinde çalışan ve teşhisi güç bir kuvvet olup, çok etkili bir istihbarat ve istihbarata karşı koyma programı uygularlar. Dolayısıyla çok defa normal muharebe harekatına kıyasla daha kalabalık bir istihbarat ve düşman istihbaratına karşı koyma personeline ihtiyaç gösterir. Düşmanın mahiyeti kıtaların taktik yayılması ve bölge içinde hem dost hem muhasım sivil şahısların bulunması normal istihbarat toplama usullerine değişiklik yapılmasını icap ettirir. B. İstihbarat faaliyetleri aşağıdaki tipte polis, keşif ve sızma harekatında geniş ölçüde bir koordinasyon ve bu harekata katılma şeklinde kendini gösterir. 1. Arama ve müsadere faaliyetleri, 2. Kontrol noktaları ve yol tıkamaları tesis ve buralarda faaliyet göstermek, 3. Merkezi bir dosya sistemiyle hüviyetlerin tespiti için sivillerin vesikaya bağlanması, 4. Sansür, 5. Şüpheli şahısların ve toplanma noktalarının fizik ve elektronik gözetlenmesi, 6. Teferruatlı dosyaların tutulması, 7. Bilgi elde etmek için nakdi ve aynı yardımlardan faydalanma, 8. Ele geçirilen gerillaların ve yeraltı sanıklarının sıkı sorgulaması. C. Bu mahiyetteki istihbarat faaliyetlerinin idaresi mahalli adetlerin, dillerin, kültürel terbiye ve şahısların çok iyi bilinmesini gerektirir. Yerli polis, emniyet, askeri ve hükümet teşkili genel olarak bu bilgilere haiz en iyi personel kaynaklarıdır. Münferit sivil irtibat personeline, tercümanlara, kılavuzlara ve ajanlara umumiyetle ihtiyaç duyulur. Yerli irtibat personeli tercümanların maksada uygun şekilde kullanılmalarını temin edecek kilit personel yetiştirilmelidir. Bu gibi şahısların sadakat ve güven dereceleri iyi tespit edilmeli ve gayeden ayrılma ihtimaline karşı zaman zaman kontroller yapılmalıdır. D. Gayri nizami kuvvet moralinin ve savaş gücünün muhafazasında hayati bir rol oynayan gayri nizami kuvvet liderlerinin esir alınmasına yol açacak haberlerin toplanmasında özel bir gayret gösterilmelidir. F. Gayri nizami kuvvet liderleri ve mensupları hakkında dosyalar tutulmalı ve bunlar dikkatle incelenmelidir. Bu gibi şahıslardan bazılarının faaliyetleri hakkında ortaya çıkarılıp işlenecek ufak tefek bilgiler, çok defa kendilerine karşı tertiplenecek harekatın sevk ve idaresinde yardımcı olur. Gayri nizami kuvvet unsurlarına ait isim listelerinin ve teşkilatla ilgili bilgilerin elde edilmesine gayret edilir. Tanınan üyelerin aile, akraba ve dostlarının isim ve adreslerinin öğrenilmesine çalışılır. Gerillalara dost topluluklarda bazı kimseler genel olarak gerillalara gıda maddeleri toplamak, haberleşme merkezi ve emin sığınma yerleri sağlamak gibi hizmetlerde de çalıştırılabilirler. Bu gibilerin meydana çıkarılıp yakalanmalarına çalışılır. Bununla beraber faaliyetlerini göz altında bulundurmak ve temas ettikleri kimselerin kimliklerini öğrenmek için bazı hallerde tevkifleri geciktirilebilir. Bu şahısları espiyon olarak hizmete alıp gayri nizami kuvvet teşkilat ve haberleşme sistemi hakkında kıymetli bilgi elde etmek bazen mümkündür. 33. Açık istihbarat toplaması. A. Gayri nizami kuvvetlere karşı harekat için lüzumlu istihbaratın büyük kısmı, istihbarat personeli, askeri birlikler ve sivil makamlarla sivil şahısların yardımcı olduğu özel haber alma servisleri tarafından temin edilir. B. Keşif ve gözetleme gerilla unsurlarına karşı harekatın ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla beraber bu çeşit faaliyetlerin gerillaları ikaz ve planlanmış harekattan haberdar etmemesi için çok dikkatli yapılması gerekir. Keşif vazifeleri, birliklerin mümkünse bölgeden öteden beri yapıla gelen günlük vazifeler arasında ve aynı zamanlar içinde verilmeli, böylece yakında yapılacak harekattan gerillaların şüphelenmemeleri temin edilmelidir. Her tip hassas alıcı cihaz kullanan hava gözetlemesinden ve bu şekil gözetlemeye ait değerlendirilmiş sonuçlardan, sürekli faydalanma imkanı sağlayan vasıtalardan azami şekilde istifade edilmelidir. C. Gayri nizami kuvvetlere karşı harekatta bulunan her askeri şahıs bir istihbarat ajanı ve düşman istihbaratına karşı koyma vasıtasıdır. Herkes gözetleyici durumda bulunmalı, gördüğü ve işittiği her şeye karşı uyanık olmalıdır. Sivil halk ve gayri nizami kuvvet ile ilgili her türlü bilgi ne derece manasız olursa olsun haber verilir. 34. Gizli istihbarat toplaması. gizli istihbarat toplama vasıtaları lüzumlu bir haber kaynağıdırlar. Gayri nizami kuvvet arasına dost ajanlar sokmak için her türlü gayret sarf edilir. Yerli ajanlar genel olarak gayri nizami kuvvet arasına sızabilecek yegane unsurlardır. Bu gibi kimselerin iki taraflı ajan olmadıklarından ve dost kuvvet hakkında elde edecekleri bilgileri gayri nizami kuvvetlere intikal ettirmeyeceklerinden emin olmak için çok dikkatli seçilmiş olmaları gerekir. Gizli istihbarat faaliyetleri zaman, eldeki imkanlar ve kurulmuş tedbirlere uygun olarak mümkün olan en kesif şeklini almalıdır. Ajanlar iskan bölgesi halkından seçilir. Bunlar mahalli şartlar, halk ve arazi hakkında tam bir bilgiye sahip ve gayri nizami kuvvet mensuplarının geçmişlerini bilen veya bunlarla ilgili olan şahıslardır. 35. Düşman istihbaratına karşı koyma. A. Gayri nizami kuvvet karşısındaki askeri kuvvetin muharebe gücü üstünlüğünü telafi için gizlilik ve baskın tesirine güvenir. Baskın tesirinde başarı derecesi gayri nizami kuvvet tarafından elde edilecek istihbaratın sağlayacağı faydaya bağlı olduğuna göre bu kuvvetin istihbarat sistemini meydana çıkarmak, önlemek ve tam bir başarısızlığa uğratmak yolunda büyük gayret sarf edilmelidir. B. Düşman istihbaratına karşı koyma tedbirleri şu hususları ihtiva eder. 1. Personelin önemli yerlere atanmasında geçmişiyle ilgili soruşturma. 2. Askeri işlerde kullanılan sivil personelin sıkı bir kontrolden geçirilmesi. 3. Tanınan veya şüpheli durumdaki gayri nizami kuvvet ajanlarının gözaltında tutulmaları. 4. Sivil haberleşmelerin sansüre tabi tutulmaları veya geçici olarak kesilmesi. 5. Sivil hareket ve intikallerin ihtiyaca göre kontrolü. 6. Bütün tesislerde iç güvenlik tedbirlerinin sıkı kontrol altına alınması. 7. Askeri personelin güvenliğin bütün veçeleri üzerinde eğitimleri. 8. Gayri nizami kuvvet ajanlarının yakalanıp lehte faaliyet için kullanılmaları. 9. Plan, emir ve raporlarda gizlilik derecelerinin kullanılması. 36. İkmal ve bakım. Bu kısım atlanmış. 37. Ulaştırma. Atlanmış. 38. Tahliye ve hastane tedavisi. Atlanmış. 39. İnşaat. Atlanmış. 40. Muhabere genel. Atlanmış. 41. Muhabere teçhizatı. Atlanmış. 42. Muhabere unsurları. Atlanmış. 43. Elektronik karşı tedbirler. Atlanmış. 44. Hava kuvvet desteği. Atlanmış. 45. Deniz kuvvetleri ve deniz piyadesi desteği. Atlanmış. 46. Eğitim genel. Atlanmış. 47. Moral ve psikolojik faktörler. A. Gayri nizami kuvvetlere karşı kullanılan birlikler umumiyetle nizami harp harekatından farklı moral ve psikolojik baskıya maruz kalırlar. Bu hal özellikle soğuk harp durumlarında kendini gösterir ve geniş ölçüde aşağıdaki sebeplerden ileri gelir. 1. Gerek açık gerek kapalı gayri nizami faaliyetlerde rol oynayan ya da güvenlik sebepleriyle başka bölgede iskan edilmeleri veya toplu olarak bulundurulmaları gereken kadınlar, çocuklar ve yaşlı kimseler üzerinde baskı tedbirleri alınmasına karşı erde kökleşmiş bulunan isteksizlik duygusu. 2. Mukavemet hareketinin baskıdan kurtulma gibi bazı amaçlarına karşı bir kısım erlerde duyulan sempati. 3. Duyulan ve müşahede edilen barbarlıklarından dolayı gayri nizami kuvvete karşı duyulan dehşet hissi ve bu barbarlıklar karşısında misilleme kabiliğinden intikamcı tedbirler alınması yolunda beliren ani tehevvür hissi. 4. Harekatın aşağıdaki hususları içine alan özellikleri. A. Meşakkatli ve çok defa heyecansız geçen harekatta el ile tutulur sonuçların kazanılması ve müşahedesindeki güçlük. B. Müşkül arazide ilkel yaşama ve harekat şartları. C. Erler sabit emniyet görevine tahsis edildikleri zaman meydana gelebilecek uzun faaliyetsiz devreleri. 5. Gerilla ve yıkıcı faaliyetler taktiğinde tecrübesizlik. 6. Gizli ve polis tipi çalışmaya karşı duyulan hoşnutsuzluk. B. Bu çeşit hareket için yetiştirilmemiş erler gayri nizami kuvvet taktiği ve gerillaların şiddetle politik ve ideolojik hissiyatı ile karşılaştıkları zaman şaşkınlık geçirebilirler. C. Bütün kademelerdeki komutanlar bu moral ve psikolojik zorlamaları müessir şekilde giderecek ve arasız olarak uygulanacak bir telkin, öğretim ve eğitim programı vücuda getirmelidirler. Eğitim programı ayrıca erlerin askerce davranışları, nazik muameleleri, gerek şahıslarında gerek bulundukları kamp ve tesislerde gösterecekleri temizlik, yararlı olma kabiliyetleri ve telkin edecekleri emniyetle halk üzerinde olumlu bir etki bırakmaları hususunu da temin etmelidir. Amerikan talimnamesinin remzi, seri no'su ve basım tarihi. FM 3115 Mayıs 1961. Ek 3 Sorgulama Yöntemleri Özet. Özel Harp Dairesi'nde ders olarak okutulan ve Amerikan ordusundan tercüme edilen broşür. Broşür Amerikan kontur gerillasının Vietnam'daki tecrübelerine dayanılarak yazılmıştır. İnsan davranışlarının karakteristik özellikleri tecrübeli bir sorgucuya pek çok faydalar sağlayacaktır. Bu karakteristik özellikler dikkatle not edilip üzerinde durularak hatırlandıktan sonra esirin ve şüpheli şahısların işbirliği yapması ve bilgiler vermesi için ikna edilmesinde birer araç olarak kullanılırlar. Sorgulama tipi planlarının bir parçası olarak diğer bölümlerle işbirliği yapmalıdır. Harekat bölgesinde muharebe eden birlikler ayaklanma hakkındaki bilgileri elde etmişlerdir. Bundan başka istihbarata karşı koyma tarafından hazırlanan kara liste mevcuttur. Ve bu listede ayaklanmaya adı karışan veya karışması muhtemel kimselerin isimleri verilmiştir. Bunlara ilave olarak hava ve bölge fotoğrafları kullanılacaktır. Sorgulama sırasında sorulacak soruları tespit etmede sorgulama el kitabından yararlanılacaktır. Şimdi nöbetçi tarafından toplanmış olan şahsi eşyalar dikkatle incelenmektedir. Bu mektup Er'e ait. Mektubu gömleğinin içine saklamaya çalışıyordu. Çok sinirliydi ve bir çocuk gibiydi. Bu Er nerede bulundu? Köyden X mil kadar uzakta bulunan bir yol kavşağında. Göster bakalım. İşte bu yolda. Evet efendim. Bunlar kimindi? Teğmenin. Ne var? Efendim soğuk bir adam. Kibirli mi? Evet efendim. Bunlar nasıl yırtıldı? Bilmiyorum efendim. Bizim bulduğumuz da böyleydi. Bunlar nedir? Tahrip teçhizatı değil mi? Evet efendim, onlarla beraber bu cüzdan yüzbaşıya aittir. Gayet çetin bir kimse veya o intibaı vermeye çalışıyor. Sorgulamadan önce bütün sorgulama timi personeli en küçük ayrıntıya kadar kendilerini alıştırmalıdırlar. Şimdi sorgulama başlayacaktır. İlk olarak sorgulanacak şahıs korkmuş olan genç bir esirdir. İlk olarak bu adamın sorgulaması tesadüf müdür? Hayır, bu seçim kasıtlı olarak yapılmıştır. Tecrübeler göstermiştir ki ruhen rahatsız edilmiş bir şahıs konuşmaya diğerlerinden daha fazla meyillidir. Böylece elde edilen kıymetli askeri bilgiler daha inatçı şahısların konuşturulmasında kullanılır. Sorgulama tekniği esirin haleti ruhiyesine ve davranışlarına göre seçilmektedir. Bu şahıs ruhi durumu dolayısıyla ya çok az direnme gösterecektir veya hiç direnmeyecektir. Bundan dolayı direkt metot uygulanır. Bu metotta sorgulamanın amacı hiçbir şekilde gizlenmez ve direkt bir sorgulama yapılır.
Haritayı okuyabilir misin?
Evet efendim.
Şimdi nerede bulunduğunu haritada gösterebilir misin? Göster. Nerede olduğunu göster. Balık avlamasını sever misin?
Evet babam bir balıkçıdır. Ben de balık avlamasını severim. Özellikle alabalık. Golf kıyısında ne avlanır?
Babanla beraber mi çalışıyorsun?
Babam ve kardeşimle beraber.
Öyleyse kardeşin de balık avlamasını seviyor.
Hayır sevmez. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen benim hiçbir bilgim yoktur.
Niçin endişeleniyorsun? Korkacak bir şey yok ki. Ben sadece senin ve bağlı olduğun birliğin hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum. Birliğine nerede katılman gerekiyordu?
Bilmiyorum.
Şüphesiz ki biliyorsun. Sen uyanık bir adamsın ve aynı zamanda harita da okuyabiliyorsun. İşte sen burada yakalandın. Bu kavşakla doğru mu? Hangi yöne gidiyordun? Niçin? Kavşaktan sonra hangi yoldan gidecektin? Bana öyle geliyor ki sende yön hissi gayet kuvvetli. Haritada göster, haydi göster. Sağdaki mi? Emin misin?
Evet efendim. Hayır efendim, bundan sonra kuzeye gidiyordum.
Niçin?
Bu yönde gitmem emredildi.
Diğer yönde gitmen daha emin değil miydi?
Direkt metot amacına ulaşmıştır. Sorgulanan şahıs istenen bilgileri vermeye başlamıştır. Bu nokta konuşturma noktası olarak adlandırılır. Şimdi de sorgulama safhasına dönelim. Bu şahsın üzerinden çıkan eski bir mektup onu rahatsız etmektedir. Onun bu tepkisi sorgulama subayının gözünden kaçmamıştır.
Sevgili kardeşim be, ne olursa olsun Halk Kurtuluş Ordusu'nda savaşmak senin vatani görevindir. Bu balık avlamaya benzemez. Senden büyük şeyler bekliyorum ve bunun içindir ki senin 7. piyade taburuna katıldığına çok sevindim. O çok iyi bir taburdur. Yüzbaşı X sert bir komutandır. Seni iyi bir asker yapacağından eminim. Kardeşinle gıpta ediyorsun değil mi? Benim de askerde bir kardeşim vardı, öldürüldü. Ona hayrandım çünkü çok cesaretliydi. Yüzbaşı X'i sever misin?
Hayır, şunu demek istiyorum.
Üzülme, mektubu yüzbaşı veya kardeşim bilmeyecek. Yüzbaşı X şimdi nerede bulunuyor?
Bilmiyorum.
Kuzeye gitmen için emir mi verildi?
Evet efendim.
7. piyade taburu da o yöne mi gitti?
Bilmiyorum.
Tekrar göster, hangi yönde gidecektin? O yönde gitmen için emir mi verildi?
Evet efendim.
Fakat 7. piyade taburu doğuya gidecekti.
Hayır, bilmiyorum demek istiyorum. Bilmiyorum.
Sorgulama subayı soruları tekrarlayarak gerçeği ortaya çıkarır. Bu iyi bir tekniktir. Çünkü doğruyu hatırlamak yanlışı hatırlamaktan daha kolaydır. Şimdi de tespit etme safhasına geldik. Bu safhada bundan sonra yapılacak sorgulama için kapı açık bırakılır ve mümkünse bu safha arkadaşça bir hatırlatmayla başlar. Şimdilik bu kadar. Sen gayet iyi işbirliği yaptın. Eğer başka bir şey hatırlarsan veya bana söylediklerinden yanlış olanlar varsa hemen nöbetçiye haber ver ve benimle temasa geç. Seninle tekrar konuşurum, olmaz mı?
Evet efendim. Sorgulamayı müteakip sorgulamadan çıkan bilgileri tartışmak amacıyla bir tim toplantısı yapılır. Önemli bilgiler diğer ilgili yerlere bildirilmiştir. Bu toplantıda bundan sonraki sorgulamalarda sorulacak sorular kararlaştırılır.
Oturun, size oturun dedim. Bunları rapor tanzimi için soruyorum. Birliğin nedir? Kulaklarında bir şey mi var? Sana birliğinin ne olduğunu sordum.
Size sadece ismimi, rütbemi ve sicil numaramı vereceğim.
Demek siz Cenevre Anlaşması'nın kaidelerini biliyorsunuz. Sizin esir aldığınız Amerikan askerlerine öyle muamele ettiğinizi hiç duymadım.
Cüzdanı bana ver.
Sağır mısın? Cüzdanı bana ver dedim.
Senin gibi adamlara sadece böyle davranılır. Uy, yapma, dur. Ne yapıyorsun, aklını mı kaçırdın? Bu adam bir harp esiridir ve Cenevre Anlaşması'na göre davranılmalıdır.
Prensibimizi biliyorsun, şiddet kullanılıyor. Bunun sebebi ne?
Cüzdanı masadan çaldı. Bu cüzdan kime ait?
Benim, nöbetçi benden aldı.
Doğru mu?
Evet efendim.
Çıkın, bu adamı ben sorgulayacağım. Nöbetçi bana kahve getir. Sen kahve sever misin?
Evet, evet efendim.
İki tane olsun.
Korkutma ve kazanma tekniği, bu teknik modern teknik olarak bilinir. Birinci sorgulayıcının aradan çekilmesiyle ikinci sorgulayıcı harp esiriyle arasında bir bağ kurmaktadır. Bunun hedefi harp esirini memnun ederek kuvvete maruz kalması yerine işbirliği yapmasını sağlamaktır. Sorgulamanın çok dikkatli yapılması gerekir.
O, yani diğer sorgulama subayı, hiçbir zaman esirlere nasıl davranacağını öğrenemedi. Şimdi olanları unutalım. Bu rapor için fazla vaktim yok. Onun için bu işi çabuk bitirelim. Sen bu ülkenin her tarafını karış karış bilirsin. Nasıl oldu da yakalandın?
Elimde değildi.
Evet, silahlar üzerinize çevrilmişti. Sen tahrip uzmanısın. Bunun için köprünün yakınında yakalandın. Bu köyün hemen dışındaki köprüye imla hakları yerleştirilmiş. Tahribe hazır olarak bulduk. Bu bizim köprüyü kullanmamıza mani olmak için yapılmıştı. Fakat biz köprüyü kullanmadık, helikopterlerle geldik. Çok iyi bir iş yapmışsın. Tahrip konularını nerede öğrendin?
Onlar öğretti.
Onlar? Sakin ol, 7. Piyade Taburu hakkında her şeyi biliyorum. Yüzbaşı X'in birliği.
Siz Yüzbaşı X'i tanıyor musunuz?
Kim tanımıyor ki? Yalancının biri. Bunun için sen geride bırakıldın. X için sen geride kal ve köprüyü tahrip et demek kolaydır. Geride kal ve öl. Ben ise kuzeye gidip kurtulacağım. Serbest bırakıldığını farz et. Yüzbaşı X'in yanına gider misin?
Ben halk kurtuluş ordusu için savaşırım.
Onu sormuyorum. Görevini yapmadığın için Yüzbaşı X'in yanına döner misin diye sordum.
Yüzbaşı X benim ölmemi istemedi.
Harp esiri yine işbirliği yapmak istemediğini göstermektedir. Bunu ortadan kaldırmak için sorgulama subayı taktiğini değiştirmelidir. Görüyorum ki zamanımı boşa harcıyorum. Yapılacak önemli işlerim var. Diğer sorgulama subayını göndereyim.
Hayır hayır, neyi bilmek istiyorsanız söyleyeceğim.
X hakkında mı? Onun hakkında her şeyi biliyorum. 7. Piyade Taburu hakkında mı? Sizin birliğinizin kuzeye gittiği hakkında mı? Onu da biliyorum. Fakat eminim ki diğer subayın bazı sorunları vardır.
Sadece 7 değil, diğerleri de var.
Hangileri?
9. Piyade Taburu, çok yoruldum.
Devam et, devam et, 9 ve diğerleri.
Ben sadece 9 hakkında bilgiye sahibim. Taburun yarısının kuzeye gitmek için emir aldığını bir arkadaşımdan öğrendim. Başka bir şüpheli şahıs daha ele geçirilmiştir.
Başçavuş, bu adam niçin tutuklandı, ne yaptı? Üzerinde silah vardı. Bu gerillalara yardım ediyor anlamına mı gelir? Bilmiyorum. Siviller benim kontrolümdedir. Eğer bu adamın bir suçu varsa cezalandıracağım.
Bunu sorgulama subayına anlatın.
Fakat bu anlaşıldı, ben polis şefiyim.
Özür dilerim efendim, bana emir verildi.
Askeri tutuklulara yapıldığı gibi şüpheli şahıslar için de bir rapor hazırlanır. Kontrol ettim efendim, Amerikan yapısı, işaret göndermek için uygun.
Bunu nereden buldun, merak ettim.
Bilmiyorum efendim, tüfek ve el fenerini at arabası içindeki saman yığını altına saklanmış olarak bulduk. Efendim, o polis şefi.
B.
Evet efendim, sivillerden ben mesulüm, onu bana devredin dedi.
Tabii ki reddettin.
Evet efendim.
Başka bir şey var mı?
Hayır efendim.
Sağ ol başçavuş.
Hayır hayır, size söylediğim gibi onları tarlada buldum.
Evin arkasında demiştin. El fenerini nerede buldun?
Tarlada.
Tüfek?
Onu da tarlada, her ikisini de.
Amerikan yapısı el feneri ve tüfekle birlikte mi?
Evet, birlikte.
Tüfeği tarlada bulabilirsin ama belki el fenerini başka bir yerde buldun.
Hayır, söylediğim gibi. Belki el fenerini tarlada ve tüfeği başka bir yerde buldun.
Hayır, her ikisini de tarlada.
Monotonluk ve tekrar metodu o kadar bıkkınlık yaratır ki belki şahıs işbirliği yapmak isteyebilir.
Bunun hakkında biraz düşün, hangisi? El fenerini tarlada veya tüfeği yol kenarında mı?
Her ikisini de.
Her ikisini de nerede? Her ikisini de yolda mı?
El fenerini demek istiyorum ki siz her şeyi karıştırdınız.
Bunları kime ait olduğunu söylemiştiniz? El feneri?
Birisini bilmiyorum.
Yoksa çaldın mı el fenerini? Fakat tüfeği değil.
Hayır, ben hırsızlık yapmam.
El feneri gece işaret vermek için çok iyi değil mi?
Korktuğum başıma geldi. Ben iyi bir adamım. Fakat onlar bana işaret göndermesini öğrettiler.
Uygun teknikler kullanılarak gerçekler parçalar halinde ve önemli bilgileri teşkil etmek üzere elde edilmeye başlanmıştır. Fakat başarı için daha uzun bir yol takip edilmesi gerekmektedir. Özet olarak, sinirli bir esir için sorgulamada direkt yaklaşım metodu kullanılır. Gerillalara muhalif olan esir için korkutma ve yardım metodu uygulanır. Ciddi görünüşlü ve kararlı esir için monotonluk veya tekrar metodu kullanılır. Küstah bir esiri sorgulamak için biz zaten her şeyi biliyoruz ve kayıt ve dosya teknikleri kullanılır. Üzgün ve hayal kırıklığına uğramış esiri konuşturmak için bu tekniklerle beraber direnmenin faydasızlığına inandırma tekniği uygulanır. Ciddi görünüşlü bir esire bazen sessizlik metodu uygulanır. Ek 4. Ulusalcılık terör dosyasına girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 22 Temmuz seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığı'na atanan Beşir Atalay'a sunulmak üzere hazırlanan kurumsal briefingde Ulusalcılık Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanlığı'nın faaliyetleri altında değerlendirildi. Briefingde ulusalcı kesimler devlet egemenliğinin özellikle AB sürecindeki yasal değişiklikler ile zedelendiği ve ülkenin bağımsızlığını yitirdiği varsayımını temel almaktadır denildi. Raporda ayrıca geniş kitleleri etkileme ve yönlendirme arayışındaki ulusalcı blok tarafından kullanılan sözler ve bir takım aşırı yaklaşımların amacını aşan propaganda amaçlı bazı gelişmeleri tetiklediği belirtildi. Tolga Şardan'ın haberi, Milliyet, 29 Mart 2008. 29 Mart 2008 tarihli ulusalcılık terör dosyasına girdi başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. Ergenekon operasyonuyla birlikte sık kullanılmaya başlanan ulusalcılık akımının Emniyet Genel Müdürlüğü'nce briefingde ele alındığı ve terörle mücadele ve harekat dairesinin faaliyetleri altında değerlendirildiği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün EGM geçen yıl hazırladığı kurum briefinginde son olarak Ergenekon operasyonuyla birlikte sık kullanılmaya başlanan ulusalcılık akımını aşırı sağ faaliyetler kapsamında değerlendirdiği ortaya çıktı. Değerlendirmede ulusalcıların kullandığı aşırı yaklaşımların amacını aştığı ve propaganda amaçlı önemli bazı gelişmeleri tetiklediği belirtildi. EGM'nin geçen Eylül'de hazırladığı kurumsal briefingde ilk kez ulusalcılık akımı çerçevesindeki gelişmelere yer verdiği ortaya çıktı. 22 Temmuz seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığı'na atanan Beşir Atalay'ın göreve başlamasının ardından kendisine sunulmak üzere bir dosya halinde hazırlanan kurumsal briefingde ulusalcılık, terörle mücadele ve harekat dairesi başkanlığının faaliyetleri altında değerlendirildi. Türkiye'deki sol, sağ ve dini motifli radikal İslami terör örgütlerine ve bu örgütlerin tehdit risk durumunu takip eden EGM, Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanlığı, ulusalcılık akımını aşırı sağ faaliyetler başlığı altında ele aldı. Briefingde iki paragrafta yapılan değerlendirmede ulusalcı kesimler devlet egemenliğinin özellikle AB sürecindeki yasal değişiklikler ile zedelendiği ve ülkenin bağımsızlığını yitirdiği varsayımını temel almaktadır denildi. Amacı aşan gelişme. Briefing metninde bu söylem etrafında geçmişte sol, sağ ve dinsel arka plana sahip gruplar söylem, propaganda ve eylem birliğine dayanan bir manevra alanı oluşturmakta, bu kapsamda 50'den fazla dernek ve vakıf, 100'den fazla internet sitesi ve medya organı faaliyet göstermektedir ifadesi yer aldı. İkinci paragrafta ise geniş kitleleri etkileme ve yönlendirme arayışındaki ulusalcı blok tarafından kullanılan söylem ve bir takım aşırı yaklaşımların amacını aşan propaganda amaçlı bazı gelişmeleri tetiklediği görülmüştür denildi. Dini grupların tasnifi. Briefingde Türkiye'deki dini grupların tasnifi ise dini motifli terör örgütleri, radikal dini gruplar ve tarikatlar, dini akımlar ve diğer dinsel faaliyetler biçiminde yapıldı.
Dini motifli terör örgütleri Hizbullah, İbdacı, İslami Hareket Örgütü, Hilafet Devleti olarak belirtilirken, radikal dini gruplar için radikal söylemlere sahip olmakla birlikte günümüzde silahlı eylemleri bulunmayan Yeryüzü, Yıldız, Vahdet gibi 20 civarında grup faaliyet göstermektedir denildi. Aynı bölümde tarikatlar, dini akımlar ve diğer dinsel faaliyetler konusunda da Nakşibendilik, Kadirilik, Rufailik, Süleymancılık, Nurculuk, misyonerlik ve benzerleri şeklinde çok genel olarak ifade edilebilecek bir yapının ortaya çıktığı görülmektedir denildi. Kitabın sonu. 31 Mart 2011. Sayfa 335.